Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı Kârilerden Kafirun Suresinin 1 ila 6. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عابدون ما أعبد قل يا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim de dinim bana.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17-20 arasında, kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 7 Aban 1400, Hicri Kamer'i 22 Rebiyül Evvel 1443 ve Miladi 29 Ekim 2021 Cuma. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Bedri Fırat ile Türkiye'de Mossad casuslarının yakalaması üzerinden yapılan röportaj, Ayetullah Hamine'ye göre bölgede kalıcı güvenlik, İran'ın bölgedeki ekonomik konumu, dünya kültürel mirasının korunmasının anahtarı isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamenei.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Tahran Cuma Hatibi, istikbarın tek hedefinin güvensizlik yaratmak olduğunu söyledi. İran'ın koronavirüs ile mücadelesi devam ediyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Rus mevkidaşı ile görüştü. Yemen Büyükelçisi, İran'ın Yemen milletinin tek hamisi olduğunu söyledi. Rusya, Erdoğan ve Aliyev'in Zengezur iddialarına tepki gösterdi. Ve Irak Başbakanı, IŞİD'in diğer eyaletlere nüfuz etme peşinde olduğunu söyledi. Şimdi haberler.
Tahran Cuma Hatibi Hüccetül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebu Turabi Fert, istikbarın güvensizlik yaratmaktan başka hedefi olmadığını vurguladı. Tahran Cuma namazını kıldıran Hüccetül İslam Ebu Turabi Fert, tekfirci IŞİD terör örgütü, istikbarın türettiği terör örgütlerinden bir örneği olduğunu belirterek, istikbar başta Müslüman ülkeler olmak üzere başka ülkelerin meşru çıkarlarını karşılayamayacağını belirtti. Hüccetül İslam Ebu Turabi Fert, istikbarın bugünkü hareketi İmam Ali Aleyhisselam döneminde güvensizlik yaratmaktan başka hedefi olmayan Muaviye'nin hareketlerine benzerdiğini kaydetti. Bir nizamı ve bir devleti kurmanın temeli dini düşünceye dayandığını kaydeden Tahran Cuma Hatibi şöyle devam etti. Kur'an-ı Kerim ve İslam peygamberinin siyerinde ilahi enbiya, özellikle son ilahi Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin devlet ve siyasi nizamı inşa etme ve kıyamı adalete dayanan, insanlara yetiştirme ve adalet temeline dayanan bir toplum inşa etme ve adil insanlara da terbiye etme yolunda adım attığını gösteren yüzlerce kanıt ve belge vardır. Hüccetül İslam Ebu Turabi Fert şöyle ekledi. Enbiya ve imamlar insanları ebedi saadete hazırlamak üzere siyasi nizam kurdular. Kuşkusuz etkili ve ahlaki ve ilmi ilkelere dayanmayan siyasi bir nizam olmadan İlahi hedefleri gerçekleştirmek mümkün olmazdı.
Cumhurbaşkanı Reisi bir mesaj yayımlayarak Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben yayınladığı mesajında, iki ülke arasında her zaman karşılıklı saygı temeline dayanan eski ve dostane ilişkilerin, iki tarafın üst düzey yetkililerinin sürekli istişareleriyle ve iki milletin çıkarları ve bölgede barış, istikrar ve huzurun doğrultusunda daha da gelişmesini temenni etti. Cumhurbaşkanı Reisi mesajında ayrıca komşu ve dost Türkiye Cumhuriyeti milletine mutluluk ve esenlikler dileğinde bulundu.
Sağlık Bakanı Enformasyon Merkezi son bir günde ülkede koronavirüs salgınından etkilenenlerin sayısı toplam 125.998'e ulaştığını, 123 hasta daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Enformasyon Merkezi Cuma yaptığı açıklamada, dünden bugüne kadar 9.893 yeni vaka tespit edildiğini, 1.285 kişi hastanelere yatırıldığını, şimdiye kadar 5.909.402 vatandaş bu hastalığa yakalandığını, 5.481.737 hasta tedavi edildiğini veya iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini kaydetti. Ülkelerin yayımladığı resmi verilere göre koronavirüs şimdiye kadar 246 milyon kişiyi etkiledi. 4.998.000 kişi bu hastalık yüzünden hayatını kaybetti.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakirkeni, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'la görüştü. Dün Moskova'ya giden Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakirkeni, Rus mevkitaşı Ryabkov'la görüşmede İran ve Rusya'nın başta kapsamlı ortak eylem planı Bercam Nükleer Anlaşması olmak üzere bölgesel ve küresel konularda yakın görüşleri paylaştıklarını belirtti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakirkeni, Moskova'da ayrıca Rusya lideri Putin'in Batı Asya ve Kuzey Afrika İşleri Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'la bir araya geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali'nin de katıldığı görüşmede iki diplomat, ikili ilişkileri ve iki ülke çıkarlarını temin etmek üzere çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmeyi masaya yatırdı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakirkeni ve beraberindeki heyetin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Viyana'da İran milletine dayatılan zalimane yaptırımların kaldırılmasına ilişkin müzakerelerde görüşlerini paylaşmak üzere bir araya gelmesi bekleniyor.
Beyaz Saray Milli Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, Amerika'nın sabotajlarını işaret etmeksizin İran'ın Viyana müzakerelerine geri dönüp dönmeyeceği henüz belli olmadığını iddia etti. Perşembe günü bir açıklama yapan Beyaz Saray Milli Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Amerikan Başkanı Biden'in eski Başkan Trump'ın azami baskı politikasını sürdürdüğüne işaret etmeksizin kendisi İran'ın Viyana müzakerelerine geri dönmeye hazır olup olmadığını bilemediğini ileri sürdü. Sullivan ayrıca İran ile birlikte COEP anlaşmasına geri dönmek üzere Tahran'la iyi niyet temelinde müzakere etmeye hazır olduklarını iddia etti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakirkeni ise 4+1 grubu ile yapılan anlaşmaya göre bu ülkelerle ikili müzakereler İran milletine dayatılan zalimane yaptırımların kaldırması hakkında görüşleri yakınlaştırmak üzere yürütüldüğünü ifade etti.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi, bu ajansın İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerini ideal düzeyde tutmaya çalıştığını, İran'ın nükleer programı hakkındaki diplomasının başarısız olamayacağını belirtti. Euronews'a konuşan ajans genel müdürü Grossi, şimdiye kadar İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi ile görüşmediğini, ancak Tahran'a yapacağı gelecek ziyaretinde Reisi ile görüşmeyi ve karşılıklı güven temelinde bir irtibat kurulmasını umduğunu kaydetti. Grossi şöyle devam etti. Bizim İran ile ilişkimiz daimi türdendir ve kapsamlı ortak eylem planı, COEP nükleer anlaşması veya başka şeylere dayanmaz. Bu daimi ilişki İran'ın NPT anlaşmasına üyeliğine dayanır. COEP nükleer anlaşmasını ihya etme müzakerelerinin sonuca ulaşmama ihtimaline ilişkin bir soruya cevap veren Grossi şöyle dedi. Bence diplomasi başarısız olamaz. Hepiniz tüm elemanların hazır olduğundan emin olmalıyız. Bu süreçte bir nevi barışçıl birlikteliğe ulaşmak mümkündür. Amerika terör devleti 2018 yılında tek taraflı bir kararla Kuveyt nükleer anlaşmasından çekildi ve İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı hasmani hedefleri doğrultusunda ve dayattığı iktisadi savaşın devamında türlü bahanelerle eski ve yeni yaptırımları dayattı. İran İslam Cumhuriyeti anlaşmayı ihlal eden taraf Amerika olduğunu ve bu yüzden dayattığı yaptırımları kaldırarak anlaşmaya geri dönebileceğini, üstelik Amerika'nın yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği de sınanması gerektiğini belirtiyor.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyit Kazım Seccadi, Belarus'un Litvanya ve Polonya sınırlarında mahsur kalan İranlı vatandaşların durumu yakından takip edildiğini vurguladı. Minsk kentinde Belarus Parlamentosu'nun Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Andrei Savini ile görüşen Dışişleri Bakan Yardımcısı Seccadi, iki ülkenin hasene ilişkileri ve bu ilişkileri karşılıklı geliştirme isteğine işaretle, Savini'den Belarus'un Litvanya ve Polonya sınırlarında mahsur kalan İranlı vatandaşların kurtulmasına yardımcı olmasını istedi. İran İslam Cumhuriyeti vatandaşlarından çok yönlü destek verdiğine kaydeden Seccadi, Belarus devleti ve yetkililerinden sorumlu davranmalarına ve sınırda şiddetli soğuk havada mahsur kalan İranlı vatandaşların canını kurtarmakta ve yurda dönmelerine İran Büyükelçiliği ile işbirliği yapmalarını beklediklerini ifade etti. Görüşmede Belarus Parlamentosu, Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Savini de iki ülkenin yakın ilişkilerine işaretle ortaya çıkan durumdan üzüntü duyduklarını, bu sorunu gidermek için tüm imkanlarını kullanacaklarını kaydetti.
Yemen'in İran Büyükelçisi İbrahim Deylemi, Kum kentinde taklit mercileriyle görüşmelerinde İran-Yemen milletinin saldırı ve zulme karşı tek hamisi olduğunu vurguladı. Yemen Büyükelçisi Deylemi, Perşembe günü Kum kentinde büyük taklit mercileriyle görüştü. Büyükelçi Deylemi, Ayetullah Hüseyin Nuri Hamedani ile görüşmede İslam ümmetinin bekası, vahdet ve dayanışma ve istikbara karşı cihat etmeye bağlı olduğunu, Yemen milleti ve zaferleri bu direnişin en bariz örneği olduğunu belirterek, uluslararası toplumun Yemen'de işlenen cinayetlere karşı suskunluğunu kınadı. Büyükelçi Deylemi, Dini İlimler Merkezleri Başkanı Ayetullah Ali Rıza Arafi ile görüşmede, Ayetullah Arafi dini ilimlerin kapasitelerini işaretle, dini ilimler merkezleri Yemen'de dini ilimler merkezleriyle ilmi işbirliğine ve dini ilimler merkezlerinin kapasitelerinden iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmede yararlanmaya hazır olduğunu belirtti. Yemen Büyükelçisi Deylemi, Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri Abdülmelik Bedreddin Husi'nin selamlarını ileterek, Yemen'de son durum ve Yemen milletinin 7 yıllık kuşatmaya ve sorunlara rağmen direniş eksenini destek verdikleri hakkında bir rapor sundu.
Uluslararası Ankara Kitap Fuarı, Boğaz-ı İslami, İnkılapçı ve Direniş Ekseri'nin şahsiyetlerinin eserleri ve teliflerini sergileyerek açılış yaptı. Muhabirimizin haberine göre fuar bir hafta boyunca Uluslararası Ankara Fuar Merkezi'nde açık olacak. Fuarda önsüz yayınlarının emekleriyle İmam Hümeyni, Şehit Mutahari, Direniş Ekseni şehitlerinin eserlerinin yanı sıra İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'nin başta Erbain kitabı olmak üzere teliflerinden Türkçe'ye çevrilen 5 eser de yer alıyor. Yine Ayetullah Hamine'nin Umut Sabahı'nın Yıldızlı adlı eseri de Türkçe çevrilerek fuarda meraklıların ilgisine sunuluyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Zengezur Koridoru'na ilişkin iddialarına gösterdiği tepkide, tüm tarafların Bakü ile Erivan arasına imzalanan ateşkes anlaşmasının maddelerine bağlı kalmaları gerektiğine vurgu yaptı. Bir basın toplantısında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yöndeki iddiaları hakkında açıklama yapan sözcü Zaharova, Bu gibi ihtilafları ele almak için en iyi çerçeve, şimdiye kadar 8 kez bir araya gelen Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcılarının oturumu olduğunu belirtti. Sözcü Zaharova, en doğru hareket, Güney Kafkasya bölgesinde tüm ulaştırma ve iktisadi güzergahların açık tutulmasını öngören üçlü anlaşmalara ve bu yönde atılan adımlara bağlı kalmak olduğunu vurguladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Salı günü Azerbaycan Cumhuriyeti'ni ve Dağlık Karabağ bölgesine yaptığı ziyareti sırasında bir gün Zengezur koridorundan İstanbul'a seyahat yapılacağını iddia etti. Bakü yetkilileri Erivan'la ateşkes anlaşmasında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne bağlanması için karadan bir yol açılması üzerine anlaşmaya varıldığını iddia ediyor. Oysa 9 maddelik anlaşmanın hiçbir maddesi bu yanlış iddiayı doğrulamıyor. Anlaşmanın 9. maddesinde ise Ermenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında ulaştırma yollarını açmayı ve bu yollarda ulaştırma güvenliğini temin etmeyi kabul ediyor. Ancak maddenin hiçbir yerinde Ermenistan'la İran arasındaki ortak sınırın uzantısında İran'ı Ermenistan'ın transit yolundan mahrum bırakacak ve bu sınırın kaldırılmasına yol açacak hiçbir ifade yer almıyor.
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Çin temsilcisinin Ankara'nın insan haklarını ihlal ettiği yönündeki sözlerine tepki gösterdi. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Çin'in Türkiye'den Suriye'de insan haklarına uyma çağrısına gösterdiği tepkide Ankara hiçbir ülkeden etkilenmeyeceğini belirtti. Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yardımcısı Zheng Shuang, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Suriye konulu oturumda yaptığı konuşmada, Türkiye yönetimi Fırat Irmağı'nda su seviyesinin düşmesi ve Suriye'nin Aruk su tesislerine giden suyun kesilmesinden sorumlu olduğunu belirterek Türkiye'den Suriye'de insan haklarına uyma çağrısında bulundu. Sinirlioğlu ise Aruk su tesislerinde sıkıntının da sebebi PKK olduğunu ileri sürerken Suriye yönetimini bu konuyla suistifade etmekle suçladı.
Suriye'nin Humaymim üssünde bulunan Rusya'nın ateşkesi gözetleme merkezi, En-Nusra teröristlerinin birçok kez İdlib'de çatışmasızlık bölgelerine saldırdığını duyurdu. Konu hakkında Cuma günü bir bildiri yayımlayan Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı merkez, tekfirci En-Nusra teröristleri son bir günde 46 kez İdlib'de çatışmasızlık bölgelere saldırdığını belirtti. Söz konusu merkez bundan önce de En-Nusra teröristlerinin 28 kez bu bölgelere saldırdığını duyurmuştu. Merkez saldırıların en çok Lazikiye, Hama ve İdlib eyaletlerinde ve yine Halep çevresinde düzenlendiğini kaydetti. Suriye'de ordu tarafından ülkenin çeşitli bölgelerinde art arda hezimete uğrayan En-Nusra terör örgütü, şimdi Türkiye'nin destekleriyle başta İdlib olmak üzere çatışmasızlık bölgelerinde çöreklenerek hasmane uygulamalarına devam ediyor.
Irak Başbakanı Mustafa Kazım'ın tekfirci IŞİD terör örgütü Diyalev eyaletine nüfuz etmeye çalıştığını ancak bunu başaramayacağını belirtti. Irak Milli Güvenlik Konseyi Perşembe günü Başbakan ve Başkomandan Mustafa Kazım'ı ve bazı askeri ve güvenlik üst düzey yetkilinin katılımıyla bir oturum düzenledi. Oturumda Irak'ın kuzeydoğusunda yer alan Diyale eyaletinin güvenlik durumu ve Başkomandan Kazım'ı tarafından kurulan ve eyalete sevk edilen güvenlik komitesinin de çalışmaları ele alındı. Başbakan Kazım'ı Irak'ta güçlenen IŞİD'in saldırısına hızlı tepkisini kahramanca niteleyerek IŞİD terör örgütü Diyala eyaletine nüfuz etmeye çalıştığını ancak bunu başaramadığını belirtti. Kazım'ı Irak'ta tüm gruplardan el ele vererek terörü yenmelerini istiyor. Oturumda Diyala eyaletinin askeri ve güvenlik yetkililerini IŞİD kalıntılarını yok etmek üzere bazı talimatları veren Kazım'ı, Diyale polis şefi Hamid Halil Şimri'yi Miktadiye'de yaşanan kanlı olayların yüzünden görevden aldı ve yerine Abbas Muhammed Hüseyin'i atadı. IŞİD teröristleri Salı günü Miktadiye'nin Rişat köyünde düzenlediği baskında 8 kişiyi katletti, 10 kişiyi de yaraladı.
Lübnan yönetimi resmi bir talepte bulunarak Rusya'dan Beyrut limanında meydana gelen korkunç patlama ile ilgili uydu görüntülerini istedi. Lübnan Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter sayfasından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Michel Aoun resmen bu talebi Rusya'nın Beyrut Büyükelçisi'ne ilettiği belirtildi. Bu talep Rusya lideri Vladimir Putin'in birkaç gün önce Lübnan'a yardımda bulunmaya hazır olduğunu belirterek Beyrut patlamasına ilişkin araştırmalara nasıl yardımcı olabileceklerini gözden geçireceklerini ve varsa eğer uydu görüntülerini de Lübnan yönetimine vereceklerini açıklamasından sonra gündeme geliyor. Beyrut limanında Ağustos 2020'de meydana gelen korkunç patlamada en az 214 kişi hayatını kaybetti, 6500 kişi de yaralandı.
Siyonist rejimi İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Tel Aviv'de iş başında bulunan şimdiki koalisyon kabinesi 2023 yılında feshedileceğini tahmin ettiğini açıkladı. Siyonist Başbakan Bennett'in tahmini halihazırda Dışişleri Bakanı olarak görev yapan koalisyon ortağı Yair Lapid başbakanlık koltuğuna oturmadan önce Siyonist kabinenin çökeceği yönünde. Bennett özel bir oturumda Lapid dönemsel başbakanlık zamanı gelmeden önce kabine bütçe ve gücün el değiştirme zamanının gelmesi ve diğer bazı gerekçeler yüzünden feshedileceğini öngördüğünü belirtti. Haberde Bennett'in bu açıklamayı geçen ay gizli bir oturumda ifade ettiği kaydedildi.
Ve İran'ın futbol milli takımının forvetlerinden Mehdi Taremi, Portekiz'in Porto takımında parlaması üzerine FIFA tarafından haftanın futbolcusu seçildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Orta Asya ülkelerinin İran ile transit işbirliği konusundaki anlaşmalarıyla ilgili. Afganistan'daki güvensizliklerin Orta Asya ülkelerine sızma endişesi ardından bu ülkelere nispi huzurun geri dönmesi, sonrası bu ülkeler bölge ve dünya ülkeleri ile ticareti geliştirmek istiyorlar. Orta Asya'nın 5 cumhuriyeti karalarla çevrili ve uluslararası sulara ulaşamıyorlar. Fakat İran ise bu ülkelerin Fars Körfezi, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nun sıcak sularına ulaşmasının en güvenli ve en ekonomik transit yoludur. Bundan önce Orta Asya'dan bazı ülkeler bu konuda İran ile işbirliği anlaşması imzaladı. Kazakistan ve Türkmenistan İran ile demiryolu ve raylı sistem konusunda işbirliğine sıcak bakarken Özbekistan liderleri de İran ve Türkmenistan arasında serbest sulara ulaşmak için anlaşmanın imzalandığını duyurdular. Bu arada Tacikistan ve Kırgızistan'da İran ile transit alanında işbirliği imzaladıklarını, İran'ın karayolu ve demiryolunu ithalat ve ihracat ürünleri için transit yolları olarak kullanmak istediklerini duyurdu. Bu bağlamda Türkmenistan ve Kazakistan Cumhurbaşkanları İran üzerinden transit işbirliğini geliştirmekte anlaşmaya vardılar. Nitekim iki cumhurbaşkanı Kurbanqulu Berdimuhamedov ile Kasım Cömert Tokayev, Aşgabat'ta ortak basın toplantısında iki ülke arasında transit işbirliğinin başta Kazakistan, Türkmenistan, İran demiryolu olmak üzere hayata geçirilmesi gerektiğini duyurdular. Söz konusu transit yolunun önemi nedeniyle iki cumhurbaşkanı ayrıca Aşgabat ve Nur Sultan hükümetlerini İran ile yeni anlaşmalar imzalayarak bu yolda daha etkin ekonomi işbirliği ortamını sağlama talimatı verdiler. Hiç şüphesiz Orta Asya ülkelerinin İran transit yollarını kullanması bu ülkeler için en iyi seçenektir. Mevcut şartlarda Orta Asya ulaştırma yolları ekonomik olmamakla birlikte güvensizdir. Bu yüzden İran'ın transit güzergahını kullanarak dünyanın farklı ülkeleriyle iletişim kurmak Orta Asya Cumhuriyetleri için büyük önem taşımaktadır.
Orta Asya Cumhuriyetlerinin İran ile imzalanan sayısız transit anlaşmalarına ilaveten Orta Asya Cumhuriyetleri bizzat Kuzey-Güney Koridor'un parçası sayılıyorlar. Kuzey-Güney ilk işbirliği anlaşması İran, Rusya ve Hindistan arasında 2000 yılında imzalandı. Fakat İran'ın Orta Asya halkları ile orta kültürel, dini ve tarihi ortaklıkları nedeniyle son birkaç yılda Doğu-Batı koridorun kurulması için Orta Asya ülkeleri ile bazı anlaşmalar imzalandı. Aslında söz konusu anlaşmalarla Orta Asya Cumhuriyetleri de Kuzey-Güney koridoruna katılarak bu koridorun meziyetlerinden yararlanabilirler. Sezon Su koridorun da önemi nedeniyle bölge ülkelerine ilaveten birçok bölge dışı ülkede bu koridorla işbirliği yapmak istiyorlar. Taşımacılık alanında tacik uzmanlardan Şöhre Pulab'a göre Güney Asya'nın Batı Asya, Kafkaslar, Orta Asya, Rusya ve Avrupa'nın bu ticari koridor vasıtasıyla birleşmesi özellikle yol boyunca bulunan tüm ülkeler özellikle Hindistan'ın hedefidir. Zira ekonomik fırsatlar ve jeoekonomik dinamizmin yaratarak Avrasya'da jeopolitik değişimine yol açabilir. Geçen yıllarda İran yetkililer bu günlere öngörerek Orta Asya Cumhuriyetlerinin kullanılması bağlamında çok sayıda geliştirilmiş proje inşa ederek kullanımına hazır hale getirmiştir. Bu konu Orta Asya ülkeleri için kolay şartlarda ve endişe duymaksızın bölge ve dünya ülkeleriyle ticarete devam etmeleri bağlamında büyük katkısı olacaktır. Bu yüzden de son yıllarda transit anlaşmalarının İran ve Özbekistan arasındaki işbirliğinin kilit alanlarından biri olduğu da söylenebilir. Üstelik her iki ülke Orta Asya bölgesine İran üzerinden Fars Körfezi ve Umman Denizi sularına bağlayan Aşgabat Transit Anlaşması'nın üyesidirler.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Asya Kültürel Mirasını Koruma Derneği'nin kurulması ile ilgili. Pekin'in ev sahipliğinde ve medeniyetler diyaloğunu güçlendirmek ve Asya'nın geleceğini şekillendirmek hedefiyle sanal ortamda düzenlenen kültürel mirasın korunması için Asya Diyaloğu toplantısına katılanlar Asya Kültürel Mirasını Koruma Derneği'nin kurulmasını kabul ettiler. İran İslam Cumhuriyeti, Çin, Ermenistan, Pakistan, Kırgızistan, Kuzey Kore, Kamboçya, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen ve Suriye söz konusu derneğin üyeleridirler. Kültür uzmanlarına göre ülkeler arasında Asya Kültür Mirasını Koruma Diyaloğu, eski kıtadaki hükümetlerin çalışmaları ile telafi edilmekte olan bir boşluktur. Asya kültürel mirasını korumak için işbirliği, tarihi binalar ve kültürel eserler gibi tarihin getirileri çerçevesinde en büyük manevi mirasın bize Asya'dan ulaştığı açısından önemlidir. Ve onları korumak için binalar ve çevrelerin onarılması, kültürel miras varlıklarının değerlendirilmesi ve haritalanması, sualtı kültür mirasının korunması ve ortak arkeoloji alanında ülkelerin işbirliğine ihtiyaç vardır. Bu alanda Çin Kültürel Miras Başkanı Li Chun şöyle konuşuyor. Günümüzde dünya çok kutuplu olmuş ve kültürleri çeşitlendirilmiştir. Fakat yine de Asya kıtası insanlık uygarlığının beşiğidir. Renkli miras, Asyalıların ve kimliğimizi oluşturan insan unsurlarının bir hazinesidir. Aslında kültürel miras, insanları ve milletleri birbirine bağlayan ve korunması gereken bir köprüdür. Hiç şüphesiz çeşitli ülkeler arasında ikili ve çoklu işbirliğinin geliştirilmesi için gerekli olan alanlardan biri de bir zamanlar coğrafi bir bağlantı içinde farklı ülkelere ait olan dil, manevi konular ve binalar dahil olmak üzere kültürel konular ve ortak yönleridir.
Örneğin Asya'da ve hatta dünyada ortak kültürel miraslardan biri olan İpek Yolu, yeniden ticaret iletişiminin ve ülkeler arası dayanışmayı da güçlendirmenin bir yolu haline geliyor. Asya ülkelerinden ortak kültürel özelliği olan tarihi eserlerin yanı sıra çok sayıda kervansaray bulunmaktadır. Bu nedenle bu insan mirasının korunması ülkeler arasındaki bağı daha da güçlendirir. Tahran'dan kültürel konular uzmanı olan Muhammed Hüseyin Talebiyan'a göre kültürel miras, İkili ve çok taraflı işbirliğini geliştirmenin en iyi ve en güçlü yoludur. Talebiyan bu konudaki açıklamasını şöyle sürdürüyor. Kültürel miras sadece devlete değil, hatta halkları da birbirine daha da yaklaştırıyor. Özellikle birçok Asya ülkesinin büyük medeniyetlere sahip olması bu açıdan önem arz ediyor. Bu yüzden de bu konuda işbirliğini artırmak için bir derneğin kurulması, Asya ülkelerinin değerli kültürel miraslarını da tanıtma ve koruma konusundaki güvenini ve birliğini de artıracaktır. Her halükarda Asya ülkeleri kültürel anıtlarının korunması, onların ve restorasyonu konusunda bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmak için daha fazla birlik ve etkileşime ihtiyaç duyuyorlar. Üstelik bu tür bir işbirliği Asya'daki turizm piyasasının kalkınması ve gelişmesine de yol açabilir. Bu yüzden de tarihi kıta ülkelerinin de ortak işbirliği çerçevesinde ilişkilerinin derinleştirilmesi ve ortak kültürel işbirliğinin güçlendirilmesi, kültürel mirasının korunması ve sürdürülebilir kalkınmanın yaygınlaştırılması yönünde etkin bir adım atması beklenmektedir. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Ben akıllı olarak da ben nabediyim.
İranlı terörüstüne bir hoşum için.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Sevgili dinleyicilerimiz, İsrail rejiminin bölgedeki casusluk faaliyetleri bu kez Türkiye'de ifşa edildi. Böylece bir kez daha işgal rejiminin hiçbir sözleşme ve kurala bağlı kalmadığı da ortaya çıkmış oldu. Türkiye yetkilileri ırkçı işgal rejimi ile anlaşmazlıkların çözümü için geçen iki senede yoğun şekilde çaba gösterdiler ve sahte rejimin Türkiye'deki casusluk faaliyeti bu kural tanımaz rejimin İslam dünyası aleyhindeki faaliyetlerini sürdürdüğünü kanıtlamış oldu böylece. Biz bu sohbetimizde bu haberi ve acaba Türkiye'de İsrail ile ilgili olan ilişkilerin nasıl bir seviyede ilerlediği konusu hakkında bugünkü sohbetimizi sizinle paylaşıyoruz. Siyasi analist Sayın Bedri Fırat hocamız bizimle birlikte. Bedri hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Şimdi Türkiye basınında yer alan ifşaata göre Siyonist rejimin casusluk çetesi Türkiye'de anti-Siyonist Arap aktivistler hakkında bir tür bilgi toplamakla meşguldü. Türkiye haber çevrelerde MİT'in son sıralarda Mossad için Türkiye'de çalışan 15 kişilik bir casusluk şebekesini çökerttiğini ve 15 üyesini yakaladığını bildirdi. Şimdi bu haber neyin habercisidir sizce? Yani Türkiye ile İsrail arasında bu özellikle casusluk meselesinde yapılan ifşaat iki tarafın ilişkileriyle ilgili nasıl bir durumu anlatıyor bize sizce?
Türkiye'deki işleyen sistem İsrail'le olan ilişkileri sürekli farklı bir şekilde iki şekilde yürütülmektedir. Bir, Türkiye kamuoyuna karşı Türkiye'deki yetkililerin sanki İsrail karşıtı bir durumu halka anlatılır. Aslında perde arkasındaki gelişen ilişkilerse tam zıttıdır. Yani İsrail'le sıkı ilişkiler içerisinde ve İsrail'le ittifak halinde bir siyaset, bir yol gitmektedir. Son dönemlerde de Türkiye'deki yetkililerin İsrail'le basında çıkan ve kamuoyuyla da yansıtıldığı kadar Amerika'yla olan ilişkileri İsrail'le düzeltmeye çalışan Türkiye'deki yetkililer bunu kamuoyuna önüne çıktığı zaman tartışmalara başlandırıldı. Ve bu operasyonun da oradaki ilişkiler örtme ve kamufle etme gibi bir durumdu. Elbette Türkiye'de İsrail adına çalışan bir sürü ajan, gizli veya aleni ajanlar var. Burada her zaman olmuş ve bu da devam etmektedir. Yani gizli bir ajan faaliyeti yürütmek değil de Türkiye'de İsrail'in faaliyetleri sürekli aleni olarak yapılıyor. Yani burada kimse de buna dokunmaz ve bu Türkiye kuruluşundan bu yana süre gelen bir durumdur. Bu son operasyon adı altında İsrail Türkiye kendi kamuoyuna karşı bir mesaj verme. İşte biz İsrail'e karşıtı bir siyaset yapıyoruz. İşte İsrail'in faaliyetlerine burada müsaade etmiyoruz ve İslam alemine de bir mesaj veriyor. Yani bu biraz sünni olarak yaratılan bir gündemdir. Çok da kabul görmeyen veya bilen çevrelerde inandırıcılığı olmayan bir durumdur. Yani Türkiye'deki operasyonların yapılması çok önemlidir. Yani Türkiye yetkilileri İsrail'le bir diyalog kurma çaba içerisinde ve sürekli de bunun peşinde gitmeye Amerika'da yapılan lobi faaliyetleri de bunun bir göstergesidir.
Evet. Berat Hocam, şimdi İsrail rejiminin bölgeyle ilgili komploları hakkında sizin de takip ettiğiniz gibi çeşitli haber çevrelerinde yorumlar, analizler yapılmaktadır. Bölgeyi bölme, parçalama gibi yani yaklaşımları var İsrail'in. Bunu biliyoruz. Özellikle İslam dünyasında birlikteliği ortadan kaldırma yönündeki girişimleri falan var. Şimdi Türkiye ve Türkiye'deki bulunan yetkililer İsrail'in bu politikalarını, komplolarını nasıl karşılıyorlar? Bölgeyi bölme, parçalama yönündeki kimi yani zaman zaman kendisinden gösterdiği performansı nasıl karşılıyorlar sizce?
Türkiye'deki yetkililer yani İsrail'in devletinin kuruluş aşamasından bu yana sürekli İsrail devletiyle sıkı bir ilişki ağı içerisindedir. Yani bu ağı hiçbir güç, hiçbir şey yıkamaz. Çünkü yani kuruluş amaçlarında veya kuruluşun ana etkenlerinde Türkiye'de almış olduğu destektir. Yani Yahudi İsrail'deki Türkiye'deki İsrailler veya vatandaşlar, İsrail asıllı tüccarlar sürekli bu şey Türkiye'de bu desteği kendi devletine sağlamış bulunmaktadır ve Türkiye'deki yetkililer de buna destek olmuştur. Yani bu nedenle İsrail ile Türkiye arasındaki bağların derin şekilde değerlendirebiliriz. Yani kimi zaman Türkiye kamuoyu önünde İsrail karşıtı gibi görünen ve hareket eden siyasiler olmuştur. Ve yani bu siyasilerin kendi kamuoyunu tatmin etme ve kamuoyuna karşı hoş görünme gibi bir durumu ortaya koyuyorlar. Yani aslında perde arkasında ve esas olan da İsrail'le olan bağlarını hiçbir zaman koparmamışlar ve devam etmektedirler. Bu nedenle yani en diyebiliriz ki bölgede İsrail varlığına karşı en büyük desteği Türkiye'deki gerek İsrail asıllı Yahudi asıllı vatandaşlar ve gerekse Türkiye devletinin içerisinde etkin olan kesimin o tür bağlarla bağlı olan kesimlerdir ve bunu hala devam etmektedir. Hiçbir zaman da bunun sonu gelmiyor. Bu nedenle eğer ki İsrail bugün bu varlığını bölgede bu kadar pervasızca hareket etmesini yapıyorsa bu da Türkiye Devleti'nin en büyük desteği gördüğünden dolayıdır.
Berdi Hocam, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Çok sağ olun.
Sağ olun. Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde siyasi analist Sayın Bedri Fırat ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda Mossad'ın Türkiye'deki casuslarının yakalanması konusuyla ilgili kısaca bugünkü röportajımızı sizinle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğiniz zaman hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetullah Hamene'ye göre bölgede sürdürülebilir güvenliğin bileşenleri.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'nin bakışında bölgede sürdürülebilir güvenliğin bileşenlerini ele aldığımız sohbetimizin 3. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Ayetullah Hamene'nin Siyonist rejim İsrail'in bölge yönelik tehdit kaynağı olduğu ile ilgili görüşünü gözden geçirmek istiyoruz.
Batı Asya bölgesi 20. yüzyılın başından beri stratejik bir bölge sıfatıyla genelde küresel ekonomiye ve özellikle gelişmiş ekonomilere hayati önem arz eden bir bölge olarak tanınmaktadır. Batı Asya bölgesi eşsiz jeoekonomik özelliklerinden etkisiyle aynı zamanda güvenlik sorunlarının baş gösterdiği bir bölge olmuştur. Bu sorunların bazıları iç kaynaklı olmakla birlikte bu bağlamda esas ve daimi etkenler dış kaynaklarıdır.
Genel bir sınıflandırmada bölgede 2011 yılında baş gösteren huzursuzluklara kadar güvenlik sorunlarının büyük bir bölümü toprak anlaşmazlıkları, siyasi ve askeri rekabetlerden ve ayrıca bölge içi ve dışı aktörlerin arasındaki sürtüşmelerden kaynaklanıyordu. Ancak 2011 yılında başlayan huzursuzlukların ardından bölgede var olan güvenlik tehditleri ve sorunlarına yeni boyutlar eklendi. Bu süreçte ecnebi müdahaleci odaklar bu hassas bölgeye nüfuz etmek üzere yeni planları, bölgede kimlikleri ve kültürleri değiştirmeyi, milletlerin çıkarlarına zarar vermeyi ve onları geri kalmış vaziyette tutmayı gündemlerine aldı. Bu konuda Amerika, İngiltere ve korsan İsrail arasında geniş çaplı işbirliği ta eski zamanlardan beri var olan bir gerçektir.
Son yarım asırlık tarihin ortaya koyduğu üzere Amerika ve Siyonist rejim İsrail'in Batı Asya bölgesinde casusluk ve güvenliği hedef alan uygulamaları casuslarını da doğrudan nüfuz ettirmek, muhalif örgütlere mali destek sağlamak, kandırılmış unsurları hedef ülkelerde iç isyan çıkarma doğrultusunda kullanmak, ekonomileri ve iç güvenliği zayıflatmak ve psikolojik savaşları şiddetlendirmek gibi türlü yöntemlerle devam etti.
Siyonist rejim İsrail, İran İslam İnkılabı zafere kavuşmadan önce Nil'den Fırat'a büyük İsrail kuruntusu ile her gün yeni bir tecavüze imza atarak işgal ettiği toprakları genişletmeye çalışıyordu. Ancak İran İslam İnkılabı zafere kavuşunca katil rejimin karşısında büyük bir engel oluştu. Siyonistler bu güçlü engeli aşmak için türlü kumpaslara imza attılar ve güvenlik şartlarını bozarak İran İslam Cumhuriyeti'ni ve bölgeyi güvenlik sorunları ile karşı karşıya getirmek istediler.
Yayınlanan kesin raporlara göre Amerika'nın CIA merkezli casusluk ağı Siyonist rejimin casusluk örgütü Mossad'ın işbirliği de özellikle son 20 yılda Irak ve Suriye'de dini ve etnik itirafları körüklemek ve bu iki ülkeyi bölmek ve yasal yönetimlerine devirmek için faaliyetlerine yoğunlaştırdı. Korsan İsrail ayrıca Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde varlığını ve faaliyetlerini genişleterek İran çevresindeki bölgelere nüfuzunu artırmaya başladı.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Korsan İsrail'in bölgede fitne ve huzursuzluk çıkarmakta rolünü irdelerken meselenin köklerine dikkat çekiyor. Siyonistlerin ta ilk günden Filistin topraklarını kendileri için bir terör üssüne çevirdiğine dikkat çeken Ayetullah Hamenei şöyle diyor. İsrail bir ülke değil, Filistin milleti ve diğer Müslüman milletlere karşı bir terör üssüdür. Dolayısıyla İsrail'le mücadele, zulüm ve terörle mücadele ve herkesin görevidir.
Tahran Radyosu.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, Filistin meselesi ve Kutsal Kudüs'ün kaderi konusunda İslam ülkelerinin dayanışmalarını artırmaları önemli bir zaruret olduğunun altını çizerek şöyle diyor. Bu dayanışmanın gelişmesi Siyonist düşman ve Amerikalı ve Avrupalı hamilelerinin en büyük kabusudur. Nitekim başarısızlıkla sonuçlanan Yüzyılın Anlaşması adlı Şon Plan ve birkaç pasif Arap rejimiyle İsrail arasında normalleşme anlaşması bu kabustan kaçış için yürütülen sinsi çabaların bir parçası sayılır.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei son dönemde bölgede güç dengelerinin Filistin milletinin lehine değişmeye başladığını gösteren umut verici gelişmeleri ve Siyonist rejimin her açıdan derin zafiyetlere kapıldığına işaretle şöyle ekledi. Kendini asla yenilmeyen ordu olarak tanıtan Siyonist rejim ordusu şimdi asla zaferin rengini göremeyecek bir orduya dönüşmüştür.
Gerçekte Siyonist rejim İsrail'in mahiyeti ta baştan barbarlık, savaş, cinayet ve yıkım temeline dayanmış ve şimdiye kadar bu temelde cinayetlerini sürdürmektedir. Ancak İsrail bundan böyle geçmişte işledikleri cinayetleri işlemeyecekleridir. Bugün İsrail derin kimlik krizinden acı çekiyor ve varlığını ispat edebilmek için kimliğini arıyor. Bugün İsrail içten ve siyasi ve ideolojik aşılardan derin bir çöküş süreci yaşıyor ve elinden geldiğince ayakta durmaya çalışıyor.
İran'ın eski savunma bakanlarından General Hüseyin Dehkan, Mayıs 2017'de Russia El Yom televizyon kanalına verdiği mülakatta şu ifadeleri kullandı. Maalesef bugün Suudi Arabistan bölgede Amerika ve İsrail'in temsilcisine dönüştü. Oysa Arap ülkeleri ve hatta Suudi Arabistan bugün Amerika onların paraları ile bölgeye girdiğini ve onların paraları ile İsrail'in güvenliğini temin ettiğini bilmeleri gerekir. Amerikalılar bu bölgeye geliyor ve bölge güvensizmiş gibi davranarak bölgedeki varlıklarını haklı göstermeye çalışıyor. Amerikalılar bölgede güvenliği sağlamak istediklerini iddia ediyor. Fakat gerçekte bölgede kalabilmek ve kendilerine silah pazarı yaratmak için bölgeyi güvensizliğe körüklüyor.
İsrail Heyom gazetesinin askeri uzmanı Yuaf Limor, Mossad'ın bölgede sabotaj ve terör eylemlerinde eli bulunduğunu itiraf ederek şöyle diyor. Şimdiye kadar şahit olduğumuz durum Mossad'ın son 10 yılda Dubai'de Hamas liderlerinden Mahmud Mabhuh'a düzenlediği suikastın ardından strateji değiştirmesi ve kendi ajanlarını da korumak üzere onların yerine işbirlikçi elemanları kullanmaya karar vermesidir. Siyonist askeri uzman Limor ayrıca bu tür uygulamaların Amerika'nın desteği olmadan mümkün olmadığını vurguluyor.
Bu arada İsrail elebaşları arada bir aciz kaldıkları zamanlarda İran'a yönelik bazı mesnetsiz iddiaları ortaya atıyor ve kendilerince İran'ı tehdit ediyor. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei ise bu tür tehditlere verdiği cevapta şöyle diyor. Siyonist rejim bizim asıl düşmanımız değil. Onlar İran İslam Cumhuriyeti'nin boyunda bile değil ve eğer herhangi bir halt ederlerse Tel Aviv ve Hayfa'yı başlarına yıkacağımızı çok iyi biliyorlar.
Muhterem dinleyiciler, Ayetullah Hamenei'ye göre bölgede sürdürülebilir güvenliğin bileşenlerini ele aldığımız sohbetimizin 3. bölümünün sonuna geldik.
Daha önce de belirtildiği üzere arzu ederseniz bizi www.parstoday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın bölge ekonomisindeki konumu.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın bölge ekonomisindeki konumu isimli dizi sohbetimizin 2. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu sohbetimizde Hicri Şemsi yılının sloganı çerçevesinde İran'ın ekonomik avantajları ekseninde Batı Asya bölgesinin ekonomik kapasitelerini ele alacağız. Bugünkü sohbetimizde Batı Asya Güney bölgesindeki ülkelerin kim ortak çalışma zeminleri üzerinde duracağız.
Bir önceki bölümde çağdaş çağda ekonomi alanında bilim ve teknolojideki ilerlemeler nedeniyle bu alandaki faaliyet gösterenlerin hem kamu hem de özel sektörde bölgesel, bölgeler arası ve uluslararası anlaşmalar imzalamaya çalıştıklarını söylemiştik. Bu anlaşmalar kapsamında farklı ülkeler üretim alanındaki eksiklik ve kusurlarını çeşitli yollarla telafi edilmekte ve ürünleri satışa sunmak için geniş ve entegre pazarlar imkanından da yararlanmaktadırlar.
Bir bölge ve bölge ötesindeki ülkeler arasında ekonomik anlaşmalar yapılması ortak özellikler de gerektirir. Bu özelliklerden hareketle bir coğrafi bölgede yer alan ülkelerin yakınlığı da sağlanmaktadır. Sohbetimizin devamında Güneybatı Asya bölgesindeki ülkeler arasındaki bazı ortak alanlardan bahsedeceğiz.
Ekonomide önemli olan husus fırsatlardan yararlanmaktır. Günümüzde bu fırsatlar daha çok bölge ülkeleriyle ticaret ve mübadelede görülmektedir. Ticari ilişkiler ve ekonomik sözleşmelerin imzalanması, bölgede ekonomik büyüme ve refahın yaratılmasında önemli faktörlerdir. Bölgesel ve hatta bölge ötesi anlaşmaların oluşumu ve bu ilişkiyi kurmak isteyen ülkeler arasında ortaklıklar gerektirmektedir. Bu ortak özellikler ne kadar büyük olursa üyeler arasındaki ilişki o kadar da güçlü olur.
Güneybatı Asya bölgesi söz konusu olduğunda her biri ekonomik ittifakları güçlendirebilecek din, kültür ve tarih gibi ortak noktalara işaret edebiliriz. Güneybatı Asya, dünyadaki ilk medeniyet merkezlerinden biridir ve tarihsel olarak İslam medeniyetinin kalbidir. Bu bölgedeki insanların %90'dan fazlası inançları gereği kendi aralarında dayanışma ve birlik için çalışmakla yükümlü olan Müslümanlardır.
Bu alanda göze çarpan ilk husus hacdır. Ekonomik konularda dahil olmak üzere birçok Müslüman meselesini çözmek için büyük bir kapasiteye sahiptir. Ancak belki de en önemli noktalardan biri hacdır. Allah-u Teala bile dünyadaki Müslümanların en büyük yıllık toplantısı olan hacı tanıtırken katılımcıların çıkarlarına dikkat çekiyor. Allah-u Teala Hac suresinin 28. ayetinin bir bölümünde şöyle buyurmaktadır. Böylece kendileri için faydalı olan şeyleri açık seçik görsünler.
Hac ibadetlerinin en önemli amacı ve ruhu Allah'a ibadettir. Bunun sayesinde hacılar kişisel ilişkiler kurarak, aralarında ticari ilişkiler kurup bu ilişkileri güçlendirebilirler. Ayrıca makro düzeyde düşünerek ve öngörüyle bu yıllık toplantıdan Müslümanların bir araya gelmesiyle ortak pazar biçimindeki ekonomik etkileşim planı ortaya çıkarılabilir. Sempatik Müslüman düşünürler yıllardır İslam dünyasının ekonomik sorunlarını çözmek için bu pazarın gerekliliğinden bahsediyorlar.
Bu bölge insanlarının bir diğer ortak özelliği de kültürleridir. Güneybatı Asya için kesin sınırlar tanımlanmamış olsa da bazı kaynaklar Kafkasya'nın bazı kısımlarını yani Trans-Kafkasya bölgesini İran, Pakistan, Afganistan, Orta Doğu, Orta Asya'yı ve Fars Körfezi çevresini aynı bölge olarak saymaktadırlar. Bu bölgenin insanları binlerce yıldan beri kalan kültür ve kültürel mirası paylaşmış ve az çok ana bir kültürün değerlerinden etkilenmiştir. Kolombiya Üniversitesi araştırmacısı Habib Borji bölgeyi kültürel bir kıta olarak görüyor. Bu bölge tarih boyunca çeşitli kültürlerin ve medeniyetlerin doğuşuna tanıklık etmiştir. Güneybatı Asya, dünya uygarlığının ilk beşiklerinden biridir ve ilk büyük imparatorluklar bu bölgede kurulmuştur.
Dünyanın birçok inanç ve ritüelinin kökleri Güneybatı Asya bölgesinde aranmalıdır. Bu bölge önemli ilahi dinlerin örneğin Yahudilik, Hristiyanlık, İslam ve İbrahim'i olmayan Zertüşlik gibi dinlerin doğum yeri ve çıkış noktasıdır. Mezopotamya uygarlığının en büyük simgelerinden biri Hammurabi tabletidir. Bu yasa belgesi bugün dünyayı antik dünyayı yöneten yasalar hakkında bilgilendiren en eski yazılı belgelerden biridir.
Geçmişte Güneybatı Asya bölgesi dünyanın doğu ve batısı arasındaki kültürel, bilimsel ve ticari alışverişin ana yollarından ve temel köprülerinden biriydi. Bugün ekonomi alanında çeşitli koridorlar ve bölgeden geçmekte ve bu koridorlara yatırım yapmayı dünyanın önemli ekonomik aktörleri için karlı hale getirmektedir. Kuzey-Güney koridoru bu geçitlerden biridir ve dünya ekonomisinin stratejik rotalarından biridir. Güneybatı Asya, alt kıta ve Fars Körfezi'ne Orta Asya, Kafkaslar, Kuzey Avrupa ve İskandinavya'ya bağlamanın en iyi yoludur. Bu da Kuzey-Güney koridoru ekseni tarafından gerçekleşebilir. Bu özel coğrafi konum bu rota üzerindeki ülkelerin bölgesel ve küresel geçiş avantajlarından yararlanmalarını mümkün kılıyor. Kuzey-Güney koridorundaki ülkeler ticari mal geçişlerinden çok para kazanabilirler.
Orta Asya ülkeleri kara ile çevrilidir. Kuzey-Güney koridoru bu bölgenin dünyanın ekonomik süreçlerinde eksen rol alması için çok önemlidir. Bu rota Orta Asya ülkelerinin Çabahar Limanı üzerinden açık sulara erişimini sağlayabilir. Stratejik konumu nedeniyle İran'ın güneydoğusunda yer alan Çabahar Limanı, bu ülkelerin açık sulara erişiminin en yakın ve en tasarruflu yoludur. Aslında ulaşım ve transfer süresi, ürün fiyatlandırmasında en önemli parametrelerden biridir.
Kuzey-Güney koridorunun avantajlarından biri de ticari malların hedef pazara ulaşması için geçen sürenin kısaltılmasıdır. Ürünün hedef noktaya varış süresinin kısaltılması, ürünün maliyetinin düşürülmesinde en önemli parametrelerden biridir. Ayrıca nakliye maliyetlerinin azalmasına neden olmaktadır. Bu, üretici için büyük bir rekabet avantajı yaratır. Bu nedenle bölgesel ekonomik güçlerin Çabahar altyapısının geliştirilmesi için çaba gösterdiklerini de görüyoruz.
Çabahar Limanı'nın bir diğer özelliği de okyanusa giden gemilerin yanaşmasına imkan tanımasıdır. Pakistan, Afganistan, Orta Asya, Kafkaslar ve Doğu Avrupa dahil olmak üzere Çabahar'ın üst bölgesinde yaklaşık 800 milyon insan yaşıyor ve Hint Okyanusu olan Çabahar'ın güneyinde daha da kalabalık bir nüfus ve hedef pazar yaşamaktadır. Dünya haritasında bu iki pazarı birbirine bağlamak için Çabahar'dan daha iyi bir yer yoktur. Tüketim açısından çok geniş olan entegre bir pazardan söz etmek mümkün. Ayrıca bu bölgedeki büyük ham madde ve nihai ürün üretim merkezleri göz önüne alındığında Kuzey-Güney koridorunun da ticareti daha da artırabileceği söylenebilir. Bu gelişmenin sonuçları istihdamın yaratılması, işsizliğin azaltılması, bölge halkı için üretim ve gelirin artırılmasıdır.
Son olarak bu arandaki ilişkilerin kurulması ve bölgesel anlaşmaların yapılmasının bu bölgedeki ülkelerin yetkililerinin siyasi iradesine gerektirdiğini belirtmeliyiz. Siyaset ve ekonominin günümüzde birbirine bağlı olan iki husus olduğu gerçeği gözden kaçırılmamalıdır. Politik ekonomi, ikisi arasındaki etkileşimden bahseden bir ekonomi ve siyaset harmanlama bilim dalıdır. Küreselleşmeden veya ülkelerin politika yapıcılarından, politikalarında önemli bir strateji olarak ekonomik diplomasi faaliyetlerinden bahsettiğimizde bu iki alan arasındaki yakın ilişki daha çok ortaya çıkmaktadır.
Siyasi faktörler ekonomik sonuçların belirlenmesinde etkili ve belirleyicidir. Hem içeride hem de ülkeler arasındaki ilişkilerde bu söz konusudur. Ulusal düzeyde ekonomik planlamaların artık bir ülkenin kalkınmasından tek başına başarılı olamayacağı, ancak bu planların bölgesel ve bölgeler üstü düzeyde gerçekleşmesi halinde ülkeler için daha iyi imkanlar ve fırsatlar sağlayabileceği belirtilebilir.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın bölge ekonomisindeki konumu isimli dizi sohbetimizin ikinci bölümünün de sonuna geldik.
Programımızın sonunda www.parstoday.com sitesini ziyaret edip görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.irib'e gönderebileceğinizi belirtmek istiyoruz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünya Kültürel Mirası'nın korunmasının şifreleri.
Muhterem dinleyiciler, Dünya Kültürel Mirası'nın Korunmasının Şifreleri isimli özel sohbetimizin ikinci bölümüyle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde kültürel miraslar korunma ve desteklenmesi üzerinde duracağız.
Çocuklar toplumun ürünleri olup toplumun geleceği, yetişkinlerin onlara mantıklı ve uygun sosyal, kültürel ve ekonomik tavırlarının sonucu ortaya çıkmaktadır. Çocuklar geleceğin mirasçıları olarak ecdatları ve asaletleriyle tanışmaya ihtiyaç duymaktadırlar. Çocukları kültürel mirasları ile tanıştırmak, onların insanlığın büyük mirası ile tanıştırma yönünde önemli ve değerli bir adımdır.
Eğitim, sürdürülebilir kültürel kalkınmanın temellerinden olduğu için çocuklara eğitim yollarını tanımak zaruridir. Bu bağlamda çocuklar ile tarih arasında derin ilişkiler ve bağların kurulması için akıllıca yollar bulunmaktadır. Çocukluk çağı ve farklı kültürlerdeki kavramın tanımı farklılıklar göstermektedir. Her insani topluluk çocuklar ve çocukluk çağı için özel roller ve tavırlar tanımlamaktadır.
Bu kültürel çeşitliliğe rağmen çocukluk dönemi insani topluluklarda ve tüm kültürlerde önemli ve ortak bir kategori sayılır. Çocukların temel nedenlerden dolayı artan bir öneme sahip olduklarını kabul etmemiz gerekir. Bu nedenler arasında başta onların ilgi duyulması gereken kesin sayılmalarıdır. İkinci husus, çocukların hızlı büyümesi ve bir sonraki aşamalarda toplumun yetişkinlerine dönüşmeleridir. Başka bir ifade ile çocuklar her toplumun genetik, kültürel ve sosyal deposu ve rezervi sayılırlar. Gelecekte ayrı rezervler, ecdatları ve babalarının da sosyal kültürel kimliğini de geleceğe aktaracaklardır.
Birleşmiş Milletler Teşkilatı da Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesi'nin oluşturulması ve de dünyanın kültürel ve doğal mirasının herhangi bir bölümünün yok edilmesinden kaynaklı olarak başta çocuklar olmak üzere toplumun tüm kesimlerine eğitilmesi gerektiğini vurgulamıştır.
Çocuklara tarihi öğretmek, onları kültürel mirasla tanıştırmanın en önemli yollarından biridir. Bir sonraki adımda ise onlara bu mirası korumak ve kollamak gerektiğini öğretmek gerekir. Çocuklar nereden geldiklerini, geçmişlerinin ne olduğunu ve ecdatlarının da geride hangi mirası bıraktıklarını bilmeye ihtiyaç duyarlar. Çocuklar tarihin yardımı ile modern dünyanın ilişkilerini anlayabilirler. Dünün etkisi altında kalarak bugünün nasıl şekillendiğini ve tarihin gelecek için onlara ne gibi dersler verdiğini öğrenirler. Sonuçta tarihi bilmek ve bugünü geçmiş ile kıyaslamak ve ölçmekle onlarda eleştirel düşünme oluşur.
Tarih çocukları yakından gözetlemeye teşvik eder. Tarihsel konular çocuklar için doğal olarak ilgi çekicidir ve meraklarını uyandırabilir. Bu nedenle tarih öğretimi çocukların ve gençlerin düşünsel, sosyal ve ahlaki gelişiminde çok değerli bir rol oynayabilir. Çocukların daha ileri yaşlarda kültürel mirasta dahil olmak üzere tarihi konulara ilgi duymaları için eğitimcilerin erken yaşlardan itibaren bu alanda etkinlikler yapması gerekmektedir. Kavramları öğretmek ve çocuklara bilgi aktarmak, onları öğretme süreci iki yönlü bir süreç olarak rol yaptığında etkili ve sürdürülebilir olabilir. Bu durum öğrencilerin çeşitli kaynaklara başvurarak veya ilgili alanda etkinlikler yaparak kavramları ve bilgileri öğrenmeye aktif olarak katılabilecekleri anlamına gelir.
Bir sonraki adımda ise eğitimciler ve öğretmenler bu yaş grubuna yönelik kendi bilgi birikimleri ve uzmanların önerileri doğrultusunda verimli ve faydalı etkinlikler hazırlayarak ders kitapları ile birlikte uygulamalı çalışmalar ve uygun araştırma projeleri sunabilirler.
Bunu somut bir şekilde bir örnekle anlatmak istiyoruz. New York'taki Dalton Okulu uzun yıllardır bir araştırma projesinin yeri olmuştur. Okulun 3. ve 6. sınıf öğrencileri bir arkeolog olan Dr. Neil Goldberg ile birlikte belirli bir süre boyunca araştırma yürütürler. Örneğin etkinliklerden biri öğrencilerin Goldberg tarafından yapılmış bir antik kentin büyük maketinde kazılar yapmalarıdır. Böylece öğrenciler kazılarda bulduklarını tartışırlar ve geçmiş hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalışırlar.
Goldberg kazı yaparken ders saatimizin yarısını edebiyat, mitoloji, öğrencilerin cevapları bulmasına yardımcı olacak her şeyi çalışarak geçiriyoruz. Onlara sadece yolu gösteriyorum. Sonra kendileri işe dalmaya başlarlar diyor. Gerçek şu ki bu üniversite profesörü ilkokulun en önemli eğitim seviyesi olduğunu düşünüyor. Böyle bir seviyede insan kişiliğinin temellerinden atıldığı dönemde kültürel mirasa aşinalık alanında bir kursun geliştirmesi, koruma kültürünün oluşmasında ve gelişmesinde önemli rol oynayabilir. Sonuç olarak bu eğitimlerin olumlu etkileri çocuğun zihninde rol oynamakla kalmaz, aynı zamanda ebeveynleri ve diğer aile üyelerini de bilgilendirir ve kültürel mirasın korunması için hayati ilkelere uymalarını zorunlu kılar.
Tahran Radyosu.
Uzmanlar çocukluk dönemi eğitiminin önemini iki açıdan ele almışlardır. Biri çocukların eğitim ortamlarından etkilenme duyarlılığı ve eğitilmeye açık olmaları, diğeri ise bu dönemdeki öğrenmelerinin etkilerinin ve derinliğinin kalıcılığıdır. Bu nedenle erken yaşta öğrenilenler hem daha istikrarlı hem de yok edilmesi daha zordur.
Sosyal bir etkileşim olarak oyun, özellikle çocuklar ve gençler olmak üzere tüm insan toplumları nezdinde çok popülerdir. Bu sosyal davranış, uzun vadeli değişikliklerle miras aldığımız insani biyolojik mirasının bir parçasıdır. Çocuklar büyük bir oyun arzusuna sahiptir ve onlar için oyun yetişkinlerde çalışma görevi yapmaktadır. İnsan toplumlarında oyunların doğası kültürel olarak farklıdır ve sosyal gelenek ve bağlamlardan etkilenir. Oyunlar bir çocuğun gelecekteki ilişkilerini şekillendirebilir ve onu gelecekteki hayata hazırlayabilir.
Antropologlar oyunların ve oyuncakların zaman içinde gelişimine, yayılmasına ve kültürü oluşturmadaki rollerine ve grup içi değerleri öğrenmenin ve yeniden üretme bağlamındaki konumuna dikkat çekmektedirler. Oyun ve onunla bağlantılı etkinlikler çocukların eğitiminde çok etkilidir. Aslında yetişkinlerin öğrenmesi için bir egzersiz ve ön aşama sayılırlar ve çocuğun fiziksel ve zihinsel becerilerini güçlendirirler.
Birçok insanın toplulukta oyun, bir çocuğun sosyalleşmesi için bir teşviktir. Bu sayede çocuğa bazı normlar ve anormallikler üretilir ve bu kültürel ve sosyal özellikler bir sonraki nesle aktarılır. Oyun yolu ile çocuklar birlikte çalışmayı öğrenir ve etkileşim becerilerini geliştirir. oyunda oluşan kimlikler çocuğun bir yetişkin olarak gelecekte toplumda kullanmak istediği davranış kalıplarına şekil verir.
Bu sayede oyunun sadece eğlenceden ibaret olmadığını, bilgili ve sorumlu bir nesil yetiştirmek için modeller ve kalıplar elde etmek için kullanılabileceğini görüyoruz. Oyun ve ilgili süreçleri yetişkinlerin çocuklara tarihi, kültürel ve doğal mirasın korunmasını ve kullanmasını öğretebilecekleri nesiller arasında bir köprü olarak düşünülmelidir.
Hikaye anlatımı dinleyiciler için heyecan verici ve ilginç bir düşünce yaratmak için ses tonunda çeşitlilik yaratarak kelimeler ve etkileşimler gerektiren hayal gücünün yaratıcı bir ifadesidir. İyi bir hikaye anlatıcısı dinleyicinin hikayecilik duygusunu teşvik eder ve tetikler. Hikaye anlatımı kukla gösterileri, müzik, komedi ve şiir gibi pek çok biçimde olabilir.
Hikaye anlatıcılığında ilk ve en önemli adım dinleyiciyi anlamaktır. Sonraki adım ise hikaye aracılığıyla kendisine verilen mesajı tanımlamaktır. Hikaye anlatmanın çocuğu eğlendirmenin yanı sıra onun davranışına ve geleceğine sayısız faydası olacaktır. Hikaye anlatıcılığı kullanılarak çocuklara atalarının adetleri ve diğer kültürlerin kökleri ve kültürü tanıtılabilir ve bu alanda doğru bir anlayış sağlanabilir. Böylece çocuk kültüre ve bu kültürün ailedeki, toplumdaki ve dünyadaki tezahürlerine aşina bir şekilde çevresindekilerle iletişim kurabilir.
Uzmanlar çocukların hikayeler ve efsaneler aracılığı ile hayatın gerçekleri ve deneyimleriyle tanıştıklarına, ayrıca hikayenin karakterlerinden etkilendiklerini anlama ve anlatma güçlerinin artına, yaratıcılıklarını ve dil öğrenme becerilerini artırdıklarına inanıyorlar. Sonuçta dış dünya ile kolayca iletişim kurabilirler.
Çocuğun hikaye anlatımı yoluyla dünyanın farklı ülkelerinin kültür ve geleneklerine aşina olması zihnini diğer ülkelerin insanlarına ve farklı yerlerine açık hale getirir. Çocuğun kültürel miras ve tarih ile ilgili anlayış düzeyini yükseltmek ve düşünsel aralığını genişletmek için diğer ülkelerden çocuklara hikayeler anlatmak çok iyi gelir.
Çocuklarda pekiştirmesi gereken son nokta ise sorumluluktur. Sorumluluk, birinden istenen işi kabul etme ve üstlenme yeteneği anlamına gelir ve iki kategoriye ayrılır. Kişisel sorumluluk ve sosyal sorumluluk. Kişisel ve ailevi sorumluluklar çocukların fırçalama, el yıkama ve giyinme gibi erken yaşta yapmayı öğrendikleri temel kişisel görevleridir. Bazı ebeveynler bu görevlerin yeterli olduğunu düşünüyor ancak psikologlar çocukların kişisel ve ailevi sorumlulukların yanı sıra sosyal sorumluluk ve toplumda rol oynamayı öğrenmek için evde görevler üstlenmeleri gerektiğini söylüyorlar.
Çocukların başkalarına karşı sorumlu hissetmeyi erken yaşlardan itibaren öğrenmeleri gerekir. Çocuklar kendi ihtiyaçlarının ve amaçlarının farkında olmaya ihtiyaç duyarlar. Kendi amaçlarına ve başkalarının ihtiyaçlarına göre hareket ettiklerinde sorumlu olduklarını anlarlar. Çocuklar esnektir ve bizim eğitimlerimize göre şekillenirler. Onlara kültürel mirası korumanın tarihini ve sorumluluğunu öğretmek, onları kültürel mirasın ve tarihin geleceği için eğitmek anlamına gelir.
Muhterem dinleyiciler, Dünya Kültürel Miraslarının Korunmasının Şifreleri isimli sohbetimizin ikinci bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.farstoday.com üzerinden dinleyebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@wes.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 ve 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.